Bastım şu anda itibaren. Kayıttayız.
Hadi bakalım.
Hadi bakalım. Oh. Evet. Sevgili Mert Günhan ve Yakın Arkadaş kanalı dinleyicileri ve Kessel Media üzerinden bu podcast'i tüm podcast marketlerden takip edenler. Ben Yiğit Erdoğan, Doktor Kaan Bolat'la birlikte Kessel Media Çiğdem Bolat stüdyolarında güzel bir Ankara akşam üzerindeyiz.
Yeah.
Arkadaşlar podcast'in 3. bölümünde burada toplandık ve 2. bölümde kendisiyle konuşmadan sözünü verdiğimiz üzere Soykan Söner bugün bizlerle beraber. Nasılsın
i̇şte
Soykan?
Arkadaşlık bu. İyiyim, teşekkür ederim Yiğitcan. Selam.
Sıradan bir arkadaşlık
doktor değil
mi
abi? Sunuluyor.
Abi bilmiyorum, tamam. Bir süredir doktor diye sunuluyorum, evet.
Çok yakışmış, ismine çok gitmiş.
Gerçekten doktor bu arada, ben uydurmuyorum.
Biliyorum, biliyorum, evet. Biliyorum.
Diyor, bilmeyenler
zaten. Doktoru değilim, onu altını
evet,
çizmek lazım.
Tıp doktoru değilsin,
evet.
Aşk
fark
doktoru
etmez
da değilsin.
Artık.
Evet, olur mu? Ben mesela 06 DR plaka araba alsam şey olur mu abi? Uyar mı sence?
İnanılmaz güzel olur. Bir de bence senin doktorluğun inanılmaz saygın bir doktorluk.
Evet, iklim ekonomisi doktorluğu.
Hmm. Yani en 70 sene sonra çok ihtiyacımız olacak.
Ülkeden henüz kovulmamış bir doktorluk gibi.
Vay, siyasi mesaj biz yapıyor muyuz bu programda?
Öyle bir öyle çekiç bir... kes dediler.
Çekiç kes bekleyen Mert Günhan ve Yakın Arkadaş kanalı izleyicilerine, dinleyicilerine buradan vaadimiz olsun. Biz ikinci bölümü, ilk iki bölüm bildiğiniz gibi arkadaşlar podcastinde vaadimiz konuk alacağız. Ve ona en yakın arkadaşın kim diye soracağız ve onun üzerine bir sohbet geliştireceğiz. Ve bu en yakın arkadaşlık mefhumu nedir? Bu güzel ve derin ve büyülü ilişki nereden gelir, nereye gider falan gibi soruların cevaplarını kendi kendimize bulmaya çalışacağız dedik. İki bölüm bir denek hayvanı olarak kendimizi seçtik.
Kendimize bölüm... vurduk ilacımızı.
Aynen. Doktor Kaan Bolat'ı röportajladım. İkinci bölüm Kaan beni röportajladı. Konuştuk ve ikinci bölümün sonunda ben dedim ki ben üçüncü bölümde Soykan'ı istiyorum. Soykan'a sormamıştım bunu o sırada. Soykan'a hemen ertesi dün yani bizim şu an çekim itibariyle dün YouTube kanalında ilk bölüm yayınlandı. Çok güzel tepkiler aldı. Çok sevdi herkes. Çok sağ olsun.
Heyecanlandık biz de.
Biz de heyecanlandık. Ve hemen ertesinde de FM yayınımız vardı. Ben Soykan'ı orada ketempereye getirip Soykan podcast falan falan gibi sesler çıkarttım. Soykan da sağ olsun kırmadı bizi, evet. Geldi, hoş geldi.
Ben çünkü müthiş birisi.
Büyük tufan diye kabul ettim. Arkadaşlar çıktı. olsun. Yapacak bir şey yok. Böyle ben de tırmanacağım podcast basamaklarını.
Evet.
Sizin ilk iki bölümde birbirinizden bahsetmemeniz kırıcı oldu mu? Programın şeyine zarar verdi mi?
Yok. Yani şeyde biz yani yerimizi biliyoruz ya Kaan'la karşılıklı olarak. Yani en üstte değiliz.
Güzel bir yerdeyiz.
Güzel bir yerdeyiz.
Ve daha da somutlaşmış bir yer değil açıkçası. Yani.
Evet, daha şey yatırım tavsiyesi mi? Şey var mı? Evet. Yükselişi var mı hocam?
Yani yükseliş trendinde şu anda.
Evet.
Bakalım.
Düşükten girin bizim arkadaşlığımıza. Ben bu podcast'i Günhan'a anlattım. Abi böyle bir şey yapıyoruz abi hani falan hangi gün çıkalım falan gibisinden de konuşmak
homurdandı
için.
Homurdandı mı?
İlk olarak şey dedi, şöyle bir tepki verdi. Niye Kaan'la çekiyorsun podcast? En yakın arkadaşların Kaan mı dedi. ben de
yok,
format o değil abi. Formatta en yakın arkadaşlarımızı anlatıyoruz. Ben de seni anlattım hatta falan dedi şey. Ha diye
yani,
ses çıkardı.
İsmine de bakmaması.
Evet.
Yorumlardan bir kısmı da bu arada böyle Mert Günhan ve yakın arkadaşının yakın arkadaşı.
O şaka çok yapıldı. Evet, yani. Hatta şu FM şeylerinde falan da bizim de çok yaptığımız bir şaka serimizde. Yakın arkadaşı da belli değil ya falan mesela ondan çok şey yani.
Evet.
Hem kanal ismi sebebiyle hem de bu podcast'in ismi sebebiyle Yiğitcan ikisinde sen isim babasısın diyebiliyorum.
Evet.
Bir arkadaşlık kavramına karşı ekstra bir ilgin var.
Evet, hatta bu arada şöyle de ekstra bir ilgim var. Mesela zaman altında podcast'i yazarken herkes dinlerken yani dinleyen herkes Mert'le Amelie arasında bir romans beklemiş. 30 bölüm 30'unda
ben dahil.
Aynen yani gırnık.
Gırnık.
Gırnık. Gramla zırnık birleştirdim ve gırnık romans yok. Yani
Çinça bile mi yok şu kadar?
Azıcık var ama o kadar var. Çok az var yani.
Okay.
Büyük Tufan'da bir romans podcast diye başladım ve olmadı. Yani yapamıyorum.
Evet.
Bu biraz hakikaten bu arada arkadaşlık mefhumuna verdiğim önemi gösteren bir şey bu. Çünkü hakikaten kendimi yani şöyle düşünürken bir tane çok şey bir film vardır. Nick Hornby'nin Fever Pitch isimli bir romanı var. Arsenal'in 30 sene mi ne şampiyonlamadığı bir dönem var. 30 sene değildir belki 15 falandır sıkıyorum da yani. Çok uzun süre onun da erken işte gençliği ve erken yetişkinliğine geliyor. O aradaki döneme geliyor.
Hı-hı.
Ve Nick Hornby'nin şeyleri, denemeleri, günlükleri. O, yani hem kendi hayatının izini tutuyor hem de bir yandan Arsenal'in şampiyon olamayışının yarattığı hayal kırıklık falan. Bunu da filme uyarlamışlardı. Başlarında bir Colin Firth oynuyordu. Hı hı. Çok Arsenal tutkunu, büyük taraftar bir adam falan. Onun hayatındaki değişikliklerle paralel Arsenal'in şampiyon olamayışı gibi bir filmdi yine. Bir noktada işte karısı ya ne bu var bunda zaten işte anca Arsenal ne, bir tane takım bu falan gibi bir noktada çıkış yapınca Colin Firth diyor bu benim, bu bir tane takım, bu benim hayatımdaki en uzun ilişkim.
Güzel. Wow.
Şimdi ya çünkü diyor ki mesela ben 17 senedir seneyi gerçekten hatırlayamıyorum ama 17 senedir diyelim ki Arsenal'in şampiyonluğunu bekliyorum. Sen 17 sene önce ne istediğini hatırlıyor musun? 17 sene önce istediğin bir şeyi hala istiyor musun? Mesela evet. Bu işte, uzunluk bazı şeylerin uzunluğu kıymet veriyor ya. Maraton, bazı koşular maraton oldukça bir ek değer kazanıyorlar. Arkadaşlık maraton koşulması en garanti ilişki. Romans değil. Romans daha volatil.
Birazdan şeyi de konuşuruz. Yani takım tutmakla farkı arkadaşlıkta daha büyük bir sorumluluğun altına giriyorsun. Tabii. Ya aslında. Frekansı daha yüksek bir sorumluluk var. Takımının destekçisi olman lazım ve çok da önemlisi takımının senden haberi yok. Evet. Arkadaşlarına karşı bence onlar insanların temelde seni. Arkadaşlık ya evet ve temelde arkadaşlık ilişkilerini devam ettirmesini zorlayan şey de bu sorumluluk.
Ben de bir kız arkadaşım benden sen bana aşık değilsin, Unicorns'a aşıksın, Quidditch'e aşıksın deyip.
Unicorns Ottu'nun Quidditch takımı evet. Bilmeyenler senin koçu olduğunu.
Yalan
oyuncusu.
Diyebilir misin?
Yani ikisi diyememiş farklı ki. Sevgiler dedim ben.
Ayrılalım demek istememişsin de böyle bir şey söylemişsin yani.
Farklı sevgileri.
Peki o zaman
inşallah.
Soralım mı Soykan'a?
Evet, Soykan Söner. En yakın arkadaşın kim?
Abi yani bu program davetinde de zaten bu soruya doğru düzgün cevap verememiştim. Benim çok fazla yakın arkadaşım var. Yani yakın arkadaşım yok ve isim veremem demek yerine 7-8 tane gerçekten eşit sevdiğim, eşit yakın olduğum yakın arkadaşım var diyebilir miyim?
Eşit mi böyle? Yani? Hepsi eşit.
Biliyor musunuz? Eşit. Ha tabii ki görüşme frekansları farklı. Şimdi konuşma ha. Frekansları hı-hı. Farklı tabii hı-hı. Ki. Ama yakınlık diyorsak eğer bir... Değer atfediyorsak buna. Çünkü mental olarak hepsini aynı yakınlıkta ve bayağı da yakın hissediyorum.
Şimdi o zaman bunu bence parçalarını ayırarak başlayalım programımıza.
Segmentasyon.
Yakın...
Pa, pa, pa, pa, pa.
Ne oldu? Ha şey yaptın.
Segmentasyon.
Evet. aynen. Efekt yaptı. Sağ olsun Soykan Söder'in konservatuar mezunu olduğunu hatırladığımız dakikalar.
Buralarda işte.
Buralarda işte diploma çalışıyor hocam. Bu arada ben Soykan'la yaptığımız her yayında bir kere Soykan'ın konservatuar mezunu olduğunu hatırlatıyorum. Bunu fark ettim geçen.
Ve yani babama falan izletmek istiyorum yayınları. Gerçekten evet. Unutulmuş bir
baba
bilgi
bak,
çünkü.
Baba bak konservatuar mezunuyum ben. Gerçekten okudum.
İşe yaramaz demiştin ve bak Yiğitcan abim söyledi.
Ya Yiğitcan abim bana konservatuar mezunu diyor.
Şimdi Soykan arkadaşlar arasında şimdi illaki şimdi bu programın konsepti gereği böyle bir şey yapmamız icap ediyor ama yapılıyor diye de düşünüyorum. Yani gayri ihtiyar doğalında yapılan bir yakınlık seviyesi hiyerarşisi oluyor. Sen de bir 7-8 ayırmışın ki yani 7-8 kişi tanımıyorsun diye düşünüyorum.
Tabii,
tanıdığın herkes yakın arkadaşı gibi değil. Bir ayıran bir şey var değil mi orada? Bir membran
evet,
var.
Evet, ben de kümeler halinde çalışıyorum.
Bravo.
Güzel.
Yani, evet, en yüksek arkadaş kümemde benim 7-8 kişi var evet.
Okey. Tamam. Orasının içerisi orası bir Olimpos Dağı. Ve orasının hı-hı. içerisinde bir tepe yok değil mi? Orası plato. Herkes aynen denk öyle. Gibi hissediyorsun.
Belki aynen. Ayrımı hani bir yerden bir ayrım yapmak gerekiyorsa en eski ya yani bu 7-8 kişi içinde en uzun zamandır hı-hı. tanıdığınla başlayabiliriz.
Tabii kağıt üstünde iki şey devreye giriyor zaten. Ya en eski tanıdığın aynen. ya da işte son dönemde en çok vakit geçirdiğin olarak o böyle inişler çıkışlar oluyor.
Tabii
elbette.
Şimdi iki şeyi var bunun. İki kanadı var. Birincisi uzun süre tanıdığın zaman işte o maraton koşuyla değerlenme işi zaten devreye giriyor. Bir noktadan hı-hı. sonra başka kimseyle 15 senedir bir arkadaş ilişkin yok. Evet. O yüzden orası bir kıymet. Benim için mesela evet. benim kafamda şu çalışıyor. Günhan benim en eskiden beri tanıdığım insan. Şu an hala hı-hı. hayatımda olan. Hı-hı. Annem, babam okay. hariç.
Ben de Okan'dır o.
Mesela. Şimdi evet. Sen de Okan, bende de Günhan eminim. Yani sen de Okan böyle bir şey yapıyor mu bilmiyorum. Mesela ben de Günhan'ın şöyle bir ben çok hayrasını, kıymetini bildiğim bir hareketi var. Bence uzun arkadaşlar böyle bir şey yapıyor. Bir şey yaptığım zaman, bir şey davranışlarını bunu 15 senelik bir kontekste yargılayıp yorumluyor. Anladın mı? Ve bu başka, yani benim unuttuğum bazı perspektiflerin de geri gelmesine. Abi sen böyle yapmıştın o zaman ve sen böyle yaptığın için böyle olmuştu ve şimdi bu yapıyorsun ve bu ona benziyor ve tekrar böyle olacak.
Evet, yani sen aslında dinamik bir matematiksel modelsin ve bu modelle ilgili en çok veri Günhan'da var. Yani.
Ben sözelciyim.
Ama ben de hiç sözelci dahi değilim. Ama ama burada da şu değişken devreye giriyor. Arkadaşın olan insan, senin ya yani en yakın arkadaşın olan insan ne kadar stabil, yani senin için ne kadar doğru şekilde o kerteriz noktası olabiliyor. Dönüp baktığın zaman o da değiştiriyor mu kendisini, karakterini, hayatını, duruşunu ya da sana bakışını? Yoksa o hep güvenebileceğin ve dönüp bakıp kendini hatırlayabileceğin, geçmişini hatırlayabileceğin bir şey olarak geliyor mu? Bence... Onun ayrımını da süreç içerisinde yapmak çok zor bence.
Sen de mesela nasıl, özür dilerim Kaan. Okan mesela en eski arkadaşın, hala görüştüğün yakın arkadaşın Okan.
Okan evet, oradaki en eski Okan ve Okan müthiş stabil, müthiş düz şey bir insan, sabit bir insandır yani. Hı-hı. Karakter anlamında. Yaşadığı şeyler değişir. Ama olaylara bakış açısı hep böyle temkinli bir yerdendir ve bence doğru bir yerdendir. Orada küçük yaşta tanışmama rağmen bir aile şeyi gördü yani açıkçası.
Ne zaman işte tanıştınız?
2007 yılında tanıştık.
Yaşlar?
Benim 11. Ben 96 doğumluyum. Evet. Okan da 93'lü. O da 14 yaşındayken tanıştık bir FIFA forumunda.
FIFA online forumunda. Online bak çok güzel. Online bir arkadaşsınız siz de. Benle Günhan
yani,
gibi.
Evet bak bu online aynen, arkadaşlıklar. Aynen. Yani mesela benim işte üniversiteden bir arkadaşım vardı. Onlar da bir Guild Wars ekibiydi mesela. Bunlar birbirleriyle ilişkilerine inanılmaz önem veriyorlardı. Hmm. Yani sürekli başka şehirlerde yaşamalarına rağmen ayda bir buluşuyorlardı falan. Online arkadaşlıklar ne zamandan sonra bu noktaya, bu yakınlığa?
Tam bu yıllarda bu arada. Mesela onu soru... Evet Soykan, mesela sen Okan'la arkadaş olduğunuz yıllarda online tanıştığınız için biraz daha az arkadaşmışsınız gibi hissediyor muydun? Böyle
abi
de...
orada çok büyük bir sır perdesi ve yalan dolan var. Formatımıza aykırı değilse biraz bahsetmek
bahset isterim. Abi lütfen.
Abi ben 11 yaşındaydım fakat 11 yaşında olmaktan çok mutlu değildim.
Tabii.
Ve 11 haliyle yaşında gibi hissetmiyordum. Evet. Hı-hı. Dolayısıyla ben online ortamlarda şeyi fark ettim bir gün. Ben 11 yaşında olmak zorunda değilim.
Evet.
Ve Okan'la tanıştığımda aslında ben 18 yaşındaymışım.
Okan kendi yaşını mı oynadı peki?
Okan bana Soykan abi.
Sizin arkadaşlığınız bir yalan üzerine kuruldu abi.
Şöyle, ben onun tabii ki inanılmaz şerefli bir insan olduğum için abi demesine izin vermedim. Kardeşim saygı abi demekle olmaz diye elimin tersiyle MSN'de konuşuyorduk, ittim.
Bayağı şerefli bir hareket abi.
Evet abi, ve açıkçası bizim arkadaşımızın ilk bir senesi MSN'den yazışarak hiç sesimizi vesaire duymadan... Ben onun görünüşünü bilerek ama o benim fake bir görünüşümü bilerek başladı.
Gerçeği nasıl açtın abi?
Abi gerçeği şöyle açtım. Bir gün cesaretimi toparladım. Bir sene sonunda artık oradan birkaç arkadaşımız daha olmuştu. Ve hani muhabbetimizde bir sorun olmadığını, benim aslında böyle bir komplekse girmemem gerektiğini fark ettim. Ve itiraf ettim. Dedim ki ben aslında 18 yaşında değilim. Sizler gibi 15 yaşındayım.
Yine yalan söyledim.
Hala yalan söylüyorsun
abi,
yani.
Dayanamadım. Yalan söyledim. Evet ya, en küçük olmak istemiyordum.
Soykan, bu konuda terapi almayı düşündün mü?
Hayır abi. Ama düşünmeliyim galiba. Bu podcast bir müdahale podcast'ı.
Bu peki sonra bir noktada ne zaman fiziksel ilk olarak görüştünüz?
Abi bundan da bir sene sonra arkadaşımız ikinci yıl, artık ben böyle 13-14 yaşıma gelmişim. Kendisi Ankara'da yaşıyordu biliyorsunuz. Ben İstanbul'daydım. Hı-hı. Ailemden izin aldım ve ilk şehir dışı seyahatimi.
Tek başına.
Doğru. Tek başıma.
Bromance.
Otobüs yolculuğu.
Çok güzel.
Bir pişmaniye aldım yolda ailesine.
Çok güzel.
Güzel hareket.
Evet.
Sen Okan'larda kalacaksın.
Ama Okan ve ailesi 17 yaşında birisini bekliyor sanırım, değil mi? Öyle.
Hayır artık açığa çıkmıştı.
Açığa çıkmıştı.
Birkaç tartışmanın sonunda aylar içerisinde. Yok abi bir yaş daha küçüğüm, aman bir yaş daha küçüğüm. Şimdi aradan işte bir 17 sene olmak üzere o arkadaş grubundan Okan dahil 3 kişi kaldık. Ve her doğum günümü 16'ım oldun, 17'im oldun diye kutlarlar zaten.
Okey. Yani. Şimdi orada bir arkadaş grubu oldunuz siz FIFA forumlarından. Evet, dijital abi. Şeyli. Farklı şehirlerde misiniz? Aynı şehirlerde olanınız var mı?
aynı şehirlerde olanlarımız da çok uzak. Ya bir Halkalı, bir Kartal var mesela. Hmm. Ama biz işte internet radyosudur, blog yazarlığıdır falan, böyle bir yaratıcı olmaya çalışan gençleriz.
Okay. Çok iyi. Dijital bir ekipsiniz yani. Düzenli kontaktasınız dijitalde. Fizikselde ilk kim kimle görüştü?
Ben işte Okanlar'a gittim.
Sen ilk Ankara'ya gittin. İlk
Ankara'da onun evinde görüştük.
Dışında kimse kimseyi görmedi ve bilmiyor gibi mi?
Facebook da yeni popülerleşiyordu. Ha. Oralardan ekliydik. Hani şeylerimizi biliyorduk, görünüşlerimizi biliyorduk ama buluşup takılacak özgüvenine sahip yaşlarda değildik henüz.
Sesli.
Ben Okan'a gittim.
Sesli oluyor muydu o şeyde öncesinde? Sesli tabii, görüşmeler oluyor.
Futbol Manager çok oynanırdı. O esnada da Skype'tan konuşurduk.
Okey, çok güzel bir dijital arkadaş grubusunuz. Sen ilk Okan'la gittin. Ankara'ya da mı ilk defa gidiyorsun?
İlk şehir dışı zaten. Gidiyorum.
Hatta Okan bana Anıtkabir falan gezdirdi.
Çok iyi bir şeyde. Etkinlik ya. Müthiş bir, inanılmaz bir etkinlik yani. Şeye falan da gittiniz mi, Luna Park'a?
Luna Park'a gitmedik. Şeyleri gezdirdi daha çok. Ben 2-3 günlüğüne gitmiştim. Anıtkabir dışında hep böyle işte 7. Cadde miydi? Tunalı bir şey falan. Oraları gezdirdi. Buralarda takılıyoruz biz diye.
Hani, okey. İşte genç yerleri
Ankara
götürmüş.
Kültürünü anlattı.
O forum ekibinden hala görüştüğünüz insanlar var mı arkadaş?
Bir tane daha var. Coşan diye bir arkadaşımız çok kaldı oradan.
Coşan.
Geçen, evet. Coşan Okan Soykan diye takılıyorduk. 3 sene aşağılar. Ve geçen sene Okan'la beraber, yani son 7-8 senedir görüşmemiştik Coşan'la ama işte Instagram'dan vesaire kontaktayız. Okan'la beraber Coşan'ın düğününe gittik.
Aa, çok güzel.
Evet.
Güzel hareket.
Allah gittik orada olacaksın. Dans ettik falan. Aynen.
Çok peki şimdi sonra lisedesin, sonra üniversiteye giriliyor.
Heh. Artık şöyle, benim gitmem gelmemle de o da İstanbul'a geldiğinde benimle kalmaya başladı. Ailelerimiz böyle birkaç görüşmeye başladı. Hı hı. Ondan sonra artık şöyle, bizim ilişkimiz daha da ileri boyuta taşındı. Ben lise boyunca benim hep ilişkim oluyordu böyle işte 3 ay, 5 ay, 6 ay falan, o zaman böyle
romantik ilişkin, sevgilin oluyordu aynen.
Ya evet sınıftan arkadaşım vesaire ve Okan'la bizim şeyimiz, artık muhabbetimiz, benim sevgilimin arkadaşları ya da işte benim aramın iyi olduğu kız arkadaşlarıma Okan ne iyi çocuk diye bahsedip onları buluşturmam gibi bir dönemimiz oldu.
Sen Okan'a çöpçatanlık yaptın yani bir dönem.
Ben Okan'ın İstanbul şubesi gibiydim, menajeri gibiydim.
Okay.
O senin için aynı şeyi Ankara'da yapıyor muydu peki?
Yok, yapmıyor. Denk de gelmedi yani. Öyle bir çevremiz olmadı orada.
Benim bu arada ilgimi şey çekti. Ailelerinizin de dost olması çekti.
Evet ya, dost kadar değil ama sonuç olarak benziyor da bu arada ailelerimiz bayağı. İkimiz de böyle yani ne şımarık ne ilgisiz büyütülmüş büyük erkek çocuklarıyız ailenin ve böyle aramız iyi onlarla. Gerçekten onun evinde onun annesi babasıyla benim akrabam gibi hissedebiliyordum yani. Yakınlık o seviyedeydi. O yüzden senin çocuk bizde, benim çocuk tabii. Ankara'da bilmem ne, izinlerini alınırken
daha kolay
iletişim genişti. Daha sonra yani kronolojik olarak atlayacağım biraz ama ben bir 6 ay Ankara'da yaşadım.
Ha, ne ara bu?
Evet. Bu lise bitmişti, üniversite gezi zamanı yani, o 2013-2014 arası.
Üçümüzün de Ankara'da bulunduğu bir dönem.
Evet ama ben üniversiteden mezun oluyordum o sırada.
Evet, ben de son sınıfa geçiyordum.
Aynen. Okan da okuyordu. O ara böyle bir ev bakmaya falan gittiğim zaman benim annem de yanımda gelmişti ve Okan'ın ailesiyle artık yüz yüze oturup yemek yemeli falan tanışmışlardı.
Okey. Bu şimdi liseden sonra üniversite, Bursa'da kaç kişisiniz lise üniversite geçişi aşamasında bu dijital arkadaş grubu?
Biz hala 3 kişiyiz. Ama tabii hayatımıza girip çıkanlar oluyor. Yani benim yüz yüze çok görüştüğüm insanı ben hemen Okan'la tanıştırıyorum.
Okey ama core grupsunuz siz üçünüz. Üçünüzün içerisinde biraz da ikiniz gibi misiniz? O sırada onu hissediyor musun, öyle bir?
Çok tabii. Çok ikimiziz. Çünkü Coşan çok daha erken profesyonel hayata atıldı. Biz daha böyle işte radyoculuk yapalım, yayıncılık yapalım falan derken Okan sahne yapıyordu, stand-up yapıyordu o zaman. Ben müzisyenlik yapıyordum yine sahnede. Biz çok daha böyle zaman olarak serbest bir hayat yaşadığımız için çok daha fazla sabahlayıp oyun oynayabiliyorduk.
Coşan'la aranızda öyle bir şey oldu. Coşan iş hayatına başlayınca sizi Okan'la yakınlaştı. Peki Coşan şeyde var mıydı, sizin Okan'la yakınlaştığınız performans kovalamadığı var mıydı başlarda?
Yok, artık yavaş yavaş 3-4 yıl içerisinde Coşan o tarafa geçip bizim hayatımızdaki tanıdığımız, sevdiğimiz birisi olmaya başladı.
Bir kırılma
biz
oldu.
İkimiz kaldık.
Yani siz başka bir hayat kovaladınız, o başka bir hayat yoluna gitti.
Okan ne yaptı? Üniversite için ne yaptınız ikiniz?
O aktüerya bilimleri okuyordu. İstatistik tabanlı bir bilim bölümü yanlış bilmiyorsam. Hacettepe'de. Ben de o 6 aylık boşluğu Ankara'da Okan'ın yan binasına taşındım. Orada değerlendirdim. Ve orada müzik çalışıp, işte müzik tarihi ve teorisi çalışıp Bilgi Üniversitesi müzik bölümüne geçtim. Ben lisede konservatuvar okuyordum. İTÜ'de devam etmek istemedim. Bilgi Üniversitesi'ne geçiş yaptım. O yüzden tekrar İstanbul'a döndüm. Tekrar aramız açıldı.
Yani orada mesafe anlamında. Orada peki şeyi kovalamadın mı? Ankara'da şey yapayım, böyle Okan'la eve çıkarız falan gibi fanteziler konuşulmuştur illaki o yaşlardaki erkek arkadaş gibi.
Aynen ama ben Okan'ın İstanbul'a gelmesini istiyordum hep. Yani biraz böyle un kapanında meşhur oluruzculuk vardı bende. Tabii. Abi sanat sepet işleri, yaratıcı işler İstanbul'da piyasası gel falan diyordum ben.
Okey. Ama o gelmedi.
O gelmedi. O da Ankara'yı çok seviyor. Ankara'da da uzun ilişkisi başladı orada. Şu anda hala İstanbul'da devam ediyorlar.
Evet. Sonuçta aynen. Geldi İstanbul'a Okan. Biraz evet, gecikmeli bir şekilde.
2024'te geldi abi. Evet.
2013'te çağırmış, 2024'te gelmiş. Okan elini çabuk tutmuş yani.
Geç olsun, biraz güç olmasın ayrıca.
Evet.
Aynen. O iyiymiş İstanbul diyor, sıkılmıyorum diyor.
İstanbul Ankara arası şimdi sen hatta bizim de senin arkadaşlığımızın gelişmesine sebep olan şeylerden biri. Sen arada Okan'ı ziyarete geliyordun zaten.
Tabii.
Sen eminim Okan da İstanbul'a geliyordu. Bu İstanbul-Ankara arası zor oldu mu? Zaten dijital başlamış bir arkadaşlık olduğu için çok da zor olmamıştır diye tahmin ediyorum.
Bir de
ama
imkanlar da daha kolaylaşmıştır yıllar
biz,
geçince.
Tabii ki. Ama ikimiz de hiçbir zaman mesela son yıllara kadar hiç arabayla gelme gitme olmadı mesela. Hep böyle otobüs yolculuklarımız vardı. Hatta bulursam göndereyim size, belki işte yorumlara falan link de atabilirim. Her ben Ankara'ya gidişimde o beni otogardan yolcularken bir anı fotoğrafı çekilirdik.
Güzel.
Evet abi, senede birkaç fotoğrafımız olurdu öyle. İki ben gelirdim, iki o gelirdi. Okullar, iş güç falan tabii çok görüşemiyorduk. Ama birinden rica ederdik, çekerdi bizi telefonla.
Çok iyi. Gerçek yani, bir bromance yaşamışsın.
Evet. İki üç ayda bir görüşmek bize çok yetiyordu. Çünkü online olarak her gün konuşuyorduk abi. Her gün yani. Gerçekten.
Ve hobi de paylaşıyordunuz tahmin ediyorum. Oyun oynuyordunuz beraber.
Hatta birlikte iş de yaptınız beraber.
Aynen. Biz çok fazla oyun oynadık. Ondan sonra şeyi fark ettik. Aslında oyun oynamayı değil de o oyunla alakalı birbirimizle konuşmayı seviyoruz. Hani hiç, çok iyi değildik hiçbir
oyun
oyunda.
Oyun bahanesi oluyor biraz sizin sohbetiniz.
Evet. Asla çok iyi değildik ama o arkadaşınla beraber yenilmek daha güzel, daha akılda kalıcı tabii ki. Ondan sonra da işine başladık. Biz hani konuşuyoruz beraber, sohbetimiz iyi gibi duruyor. Aslında bu, biz bir podcast yapsak Spotify'a biz 2010 gibi falan düşünüp hani ulan bizim muhabbetimiz fena değil diye. Ama tabii ben ilk bu aklımıza geldiğinde 11 yaşında olduğum için ses kalınlaştırma yazılımları falan
okeydim. Helal.
Google'dan ve bunun mümkün olmadığına karar verip Okan'a söylemiştim abi, benden çıkmaz diye.
Evet.
İşte orada itiraf ettim yaşımı diyor.
falan. Yok, bu itiraftan sonra.
Evet.
Neyse, sonra da olay döndü işte. Asıl önemli olan bu podcast içinde bence şu andaki o 7-8 kişi olarak bahsettiğim şeyin temellerine ve bizim Okan'la işte Twitch yayını mı yapsak abi dediğimiz noktaya geldi. Geri kalan tüm arkadaşlarımızın da aslında hikayesinin başlangıcı farklı Twitch yayınlarından bizim kafamızda insan keşfetmek olarak özetleyebilirim.
Peki o da Okan'la mesela siz Twitch yayınına başlayana kadar o bir milat. Yani çünkü iki tarafından milat diye düşünüyorum. Okan'la bir kere bir daha önce illaki anlattığın şeyler var. Hani bir şeyler kovalıyorsunuz beraber, oyun oynuyorsunuz, oynarken muhabbet ediyorsunuz ama bu sefer bir yani dışarıya sunulmuş, oksidize edilmiş bir ürün var bu sefer. Değil mi?
Çünkü
o dakikaya kadar yoktu.
Ya radyo, internet radyosu vardı ama bizim maksimum izleyicimiz, dinleyicimiz 10'du. 11'di yani o zaman. Twitch'te hiç üzerine koyamadığımız gibi 9 saatlik ilk Twitch yayınımız 0 izlendi. çünkü Bülent Arınç konuştuk 9 saat.
9 saat neyse. Bülent Arınç, 9 saat.
Abi çok doluyduk Bülent Arınç'a. Ve izlenmeyince fark ettim aslında ben Okan'la ne kadar hani sıkılmadan hayatım boyunca arkadaşlık edebileceğimi. O 9 saatte biz hiç gerilmedik abi. Hani izleneceğiz mi, izlenmeyeceğiz mi?
Çok önemli bir şey.
Çünkü ben Okan'la sohbet ediyordum. Bir de kaydı var. Hani geçiyor. Dünyaya da arada bir şey bırakıyoruz. Hissi çok güzel zaten. Siz daha iyi biliyorsunuz. Orası çok değiştiriciydi benim için, evet.
Sonra siz Okan'la bunu düzenli olarak yapmaya başladınız. Ve bir kitle oldu ondan sonra.
Oldu. Evet. Ufak tefek oldu. Hatta bizi ilk izleyen insanlar arasında işte başka bizim kalibremizde küçük yayıncılar da vardı. Biz yayını bitirince onların yayınını izlemeye gidiyorduk ve aa işte lan ne güzel falan. Bizim aslında o 10 küsür yıllık yalnızlığımızın da Okan'la bitme şeyi. Bizim de bir büyük arkadaş grubumuz olsa abi aslında evet ne olacak? Yani biz şeye inanıyorduk. Kimse bizim gibi değil.
Ha, okay.
Şeye inanıyorduk.
Evet.
Ama izledik adamı bizim gibi işte yani.
Kimler geldi sonra bugünkü 7-8'e nasıl bir Avengers toplanması
abi,
yaşandı?
Şimdi buraya gelirken arada bir 2012-2013 benim Sena'yla tanışmam var ufak. Paptıracağım Sena. Boğaziçi Caz Korosu'nda beraber söyledik. Çok iyi anlaştık. Müthiş arkadaş olduk. Twitch yayınları vesilesiyle de bir buluşmamızda ben Sena'ya dedim ki kızım çok görüşemiyoruz. Gel sen de yayın aç. Sen de iyi muhabbetin. Hani beraber konuşuruz falan derken Twitch ekibi de katıldı Sena'da. Ondan sonra da Mete ve Surhay Backstory kanalından belki insanların tanıyabilecekleri. Aslında o Backstory'deki dörtlü 2018'de Okan ve benim üzerine Mete ve Surhay'ın yayıncılıklarıyla eklenmesiyle falan oluşmuş bir dörtlü. Sena'yı da şeye, müzik piyasasına verdik.
Evet.
O da yayıncılıkla başlamıştı. Abi eyvallah sağ olun sizin daha çok vaktiniz var falan deyip gitti.
Evet.
O da zaten aynı frekansta olmasa da aynı sevgiyle görüşüyoruz.
Ondan sonra onun üzerine siz bir ara bu arada bir ekiptiniz orada değil mi?
Tabii.
Yayıncı ekibi. Old School. Old School ama. Yani
Old School.
Evet. Eski cool'dur.
Eski cool.
Old is cool gibi bir.
Old is cool.
Oluyor.
Değil mi
evet.
Soykan?
Evet. Evet. Evet.
K'de,
nispeten daha.
K ile'ydi cool'da diye hatırlıyorum.
Yo C ile'ydi o.
Öyle miydi?
O C ile'ydi. Yani nispeten işte yaş ortalaması yüksekti bizim grubun. En küçükleri bendim. Twitch ortalamasının da üzerindeydik. Öyle bir şaka yapmıştık.
Twitch ortalamasının üzerinde olduğunuzu çok şaşırdım bu dataya şu an.
Tabii.
Evet. Benim hayatıma da bu sıralarda girdin zaten. O sırada bir yayıncı olarak.
Çünkü bu ekiple biz FRP yayınları da yapıyorduk. Sizin yine camianın işte bileceği, senin
evet.
Belki sağdan soldan duyacağın.
Aynen.
Yine böyle işte geek birkaç içerik Backstory'ye de yapıyorduk falan derken aslında evet kesişen bir yolumuz var orada.
Ama
sizde.
Sonra yıllar sonra dedim yıllar sonra gelsin geçen hafta falan olabilir. Öğrendim ki aslında Soykan'la yollarımız daha önce de kesişir.
Nerede?
Wizards of İstanbul'a geliyormuş Soykan çünkü.
Tabii. Orada ben Günhan'la orada tanıştım. Sungur'la orada tanıştım. Yücel buradan da dinliyordu.
Kulaklar içindesin Yücel.
Tanıştım. Senle tanışamamıştım ama evet. Bu da 2012 mi abi? Öyle bir şey. 11.
Yok yok. Tabii yani 12 de vardır da asıl başlangıcı 10 falan onun.
10-11 evet.
10-11 Wizards of İstanbul bilmeyenler için Günhan'ın kurduğu sonradan Sungur'la beraber büyüttükleri bir masaüstü ve FRP oyun oynama etkinliğiydi. Ayda bir yapılırdı. Göztepe Kamerye'de gerçekleşirdi. Kamerye kapatılırdı ayda bir. Yaklaşık yani 12-13 masa aynı anda çok büyük bir çardakta masaüstü oyunları FRP oynarlardı. Ve gerçekten büyük bir etkinlikti yani. İstanbul'un en büyük alt kültür etkinliklerinden biriydi yani.
Ben hiçbir şey bilmiyordum o zaman bu kültüre dair. Bir Facebook reklamı düştü önüme. Wizards güzel kelime, İstanbul iyi kelime falan böyle baktım. Sonra sistemi biraz anladım. Mesaj attım. O zaman yöneticilerinden şey vardı. Seyfettin vardı.
Seyfettin Başsaraç.
Seyfettin Başsaraç. Mesaj attı bana. Gel kardeşim işte ben de 14 yaşında falanım. Gel kardeşim işte ben seni alırım tren istasyonundan boş masada buluruz oturturum falan diye çağırdı beni sağ olsun.
Evet.
Ben de hevesle gittim bir yer buldular bana böyle. Başladım o serüvene 2010'da. Hala da
Backstory'ye başladınız. Backstory'de işler biraz iyi gitti sonra biraz da kötü gitti. orada
evet.
Ben şeyi merak ediyorum, o iş ilişkisi sizin arkadaşlık ilişkinize yansıdı mı?
Aslında şöyle oldu abi, Backstory'den önce o old school dönemi biraz daha bahsetmem gerekir bence. Çünkü biz o iki kişilik inanılmaz yakın arkadaşlık dört kişilik, beş kişilik bazen altı kişilik falan inanılmaz yakın bir arkadaşlığa dönüştü. Özellikle Surhay ve Okan, Surhay ve Mete'nin de dahiliyetiyle hani Sena'yı vakit olarak daha az bulabiliyorduk ama biz de artık şeye dönüştük abi. Hani eğer başka biri iş yapmıyorsak default ayarlarımızda sohbet halinde olan bir dörtlüye dönüştük gün içerisinde. Herkesten fazla konuşan,
yani
herkesten
iç,
fazla
iş dışı
olan.
Hep iletişimde
tabii,
olan
tabii,
bir dörtlü.
Neredesiniz konuşma? WhatsApp.
Discord artık.
Discord.
WhatsApp tabii. Bir İzmir, bir Ankara, iki İstanbul'uz. Hı hı. Sahne işleri de bu yayınlardan sonra başlayınca biz asıl düzenli görüşmeye o zaman başladık. Bir Kadıköy sahnesi yaptığımızda sene 2018, 2019. Hı hı. 19. Can şeyde sahnede FRP oynama fikri geldi aklımıza, hani böyle belki merak eden olur diye. Kadıköy'de küçük küçük mekanlarda 2 ayda bir, 3 ayda bir, hı hı, şey yapıyorduk, FRP hı oynuyorduk.
İlginç. Orada, one shot mı yoksa
one shot abi yani. Ve evet, one shot ve sistemsiz komik, işte bakkaldan veresiye defterini kapatmaya çalışan büyücüler falan filan gibi şeyler oynuyorduk. yayınlardan takip edenler de gelip izliyorlardı. ve bu şeye sebebiyet verdi. Pazar günü etkinlik var abi. 3 gün Airbnb tutalım Kadıköy'de. Aynı evde kalalım. Lara vesile oldu.
Tabii.
Evet. Biz artık iyice.
Burada bir tekrar bir yakınlaşma olundu. Burada abi, peki evet, bu yakınlaşma esnasında seninle Okan arasında bir su bulanması yaşandı mı?
Hayır hayır, sadece şöyle oldu, bak o da güzel bir soru. Bir hafta, iki hafta falan bu Twitch'e girdiğimizde, bunu hiç Okan'a söylemedim, burada dinlesin. bence Okan beni birilerinden kıskandı. Bence. Gerçekten de ya o adam da tekin değil yani, sen bununla ne kadar vakit geçiriyorsun ya böyle falan dediği tipler vardı. Ha, onların it köpek şerefsiz olduğu geçen yıllarda ortaya çıktı. Gerçekten. Bazılarını siz de tanıyorsunuz. Okan haklıymış.
Evet.
Ama.
Ama konu bu değil.
Ben o ara gerçekten şey gibi, hani çok uzun bir ilişkinin ardından Erasmus'a gittiğinde insanlar ayrılıyor falan ya birbirlerinden.
Evet.
Öyle bir şey oldu, böyle başka sohbetler duydum ben de Twitch'te falan. Okan'la yaptığım muhabbet tabii çok keyifli. Ya bu arada tanıştığım herkese Okan'ı anlatıyorum. Hani sevgilim gibi. Okan'ın da
sadıksın yani. Ama biraz başka
ilgi de hoşuna da gitmiş.
Başka koyunlara da bakıyorsun yani.
Ama tabii şey gibiyim ama Okan'ın da vakti yok herhalde. Yani onu da çağırdım. Gelir de abi gelmedi falan gibi oluyorum. Sonra birkaç hafta sonra Okan açık tepkisini koydu. O insanlar dandik falan diye. Tamam dedim, haklı olabilirsin. Biraz daha böyle yurda döndüm. Sonra işte Okan ve Surhay ve Mete girdi. Ve abi şöyle bir örnek vermek isterim. Biz gerçekten manyak olduğumuzu düşündüğüm bazı anlar yaşadık arkadaşlığın içerisinde. Hı-hı. O kadar sohbet ediyorduk ki. Mesela toplanıp İzmir'e gidiyoruz ilk defa, tamam mı? Yine orada bir Airbnb tutmuşuz. İşte sahne yapacağız bilmem ne. Buluştuk öğlen. Süper kahvaltı, sohbet, muhabbet. Akşam oldu, sahile gittik. Bir şeyler içildi. Gece geldik. Evde 3-4. Sohbet devam ediyor. Ve uyumak isteyen olursa bu bir ayıplanma sebebi. Hı hı. Biz zaten 3 ayda bir görüşebiliyoruz. Ne uykusu diye 48 saat süren, 50 küsur saat süren muhabbetler. Falan. Artık böyle bayılan gidebiliyor. Falan gibi muhabbetler ediyorduk. Ve bu,
evet,
inanır mısınız, hala aynı. Yani backstory çekimleri için toplandığımızda sabah 9'da çekimimiz varsa 24 saat açık bir çaycıya gidip 7'ye kadar sohbet edip 1 saat uyuyup gidiyoruz çekime.
Hmm. 24 saat açık çaycı mı?
Kadıköy.
Buna mı şaşırdın lan, evet, bütün bu dinlediğin hikayede?
Abi Ankara'da yok galiba. Evet,
yok
Okan
abi. Gerçekten yok.
Hiç yoktur görmedim. Bu arada da bir yerlerde olabilme ihtimaline de bu kadar şaşırmanı beklemezdim.
Ruhsatı
yani.
Ruhsatı kimden almışlar abi?
Sen restorancı şeyiyle tak şaşırdın bunu, anladım. Peki sonra siz bir 4 kişisiniz ve backstory oldunuz ve backstory bir yere geldi ama bir yere de gelemedi ya mesela şimdi backstory.
Evet.
Yani şöyle. Evet. Gerçekten çok milyon izlenmiş videoları var. Çok, evet, güzel yorumlar aldı. Herkes çok komik buldu. Çok zaten yetenekli adamlarsınız. Evet yani. Ama siz ben senden ne zaman konuşsam backstory nasıl gidiyor abi? Abi beklediğimiz gibi gitmiyor. Evet. Abi beklediğimiz yere gelemedik. Siz kendi parametrelerinizde, evet, başarısız olduğunuzu düşündüğünüzü söylediniz tabii hep bana. Tabii. Bu nasıl çınladı abi muhabbetiniz esnasında? Mesela parmak gösterildi mi? Ya sen yeterince yapmıyorsun. Sen biraz daha asılsana falan oldu mu mesela?
Birinin hatası hani ortaya serildi mi, tartışıldı mı? Ya da?
Abi tabii ki. Şimdi biz bu kadar konuşuyor olmamızın sebebi tabii hepimiz böyle sosyal olarak aktif insanlarız. Yani susmuyor kimse. Köşede durup kabullenen yok aramızda hiçbir şeyi. Hı-hı. Ama bu backstory projesinde artık hani iş ortağı olduk, şirket kurduk, beraber böyle bir yola çıktık falan. Her günde düzenli toplantı alıyoruz, işimizi ciddiye alıyoruz falan. Şey belli oldu orada tabii, roller belli oldu yani arkadaş tabii. kim daha grinder, kim daha çok çalışıyor,
kim hadici,
böyle, kim hadici, kim büyük resme bakıyor, kim hata olunca kızıyor falan, onlar belli oldu.
Bu rollerden aslında rahat mıydınız peki dağılınca?
Doğal dağıldı. Şöyle bir rahatlık vardı abi sürekli. Mesela orada genelde toplantılarda ve böyle cazgırlıkta Surhay ve ben daha baskın çıktık. Biz daha uzatırız tartışmayı, biz daha ikna olmayız. Mete mesela şey çıktı orada. Abi tadımız kaçmasın, hani siz birbirinize düşmeyin de bu arkadaşlara sıkıntı gelmesin de gibi bir fedakarlık yaptı. Okan da hep böyle şeydi, ne derler ona böyle, asla sorun çıkmasından korkmuyoruz. Çünkü o operasyonda bir sıkıntı çıkarsa Okan yorganın altından çıkacak, çözecek gibi, böyle bir assassin gibi takılıyordu. Okan'ın her şeyi çözebildiğine emindik. Çünkü günde 20 dakika çözüyordu ve yetiyordu bize. Onun dışında böyle daha boş viteste takılıyordu.
Ve bu roller doğal dağıldığı için de şey olmadı. Bir kimse kimseye yani
ihtilaf olmadı.
Olan ihtilaflar da roller yani dağılımında oldu gibi anlıyorum.
Tabii kimse benim toplantılarda çok konuşmamdan ya da fikirlerimde çok baskın olmamdan şikayetçi değil. Çünkü rastgele Karsak ve o rol onlara gelse yapabileceklerini biliyorlar aslında.
Okey. Yani oldu. Bu bir, hem birincisi yani tabiatı bu gibi bir kabullenme değil bu o zaman. Bu daha ziyade tam bu Soykan'a geldi. Soykan'ın bunu hakkıyla yapacağına eminim. Birinin de bunu hakkıyla yapması gerekiyor. Bu
yani bu dinamikte bunun yapılması gerekiyor. Doğalından Soykan'a gitti. Yani, bu da okey gibi.
Aynen ya. Böyle hani zombi istilası olmuş. Orada ben vurmam o zombileri de Okan vurur gibi olduk yani. Abi zaten iyi vuruyorsun, tamam. Ben de denerim de sen sıkıntı olursa söyle gibi oldu.
Ve bu rol dağılımı çok doğal ve rahatsız edici çınlamadığı için de siz kendi parametrelerinize göre bekledikleriniz alamadığınız zaman da şey çok olmadı o zaman. Sıkıntı çok olmadı gibi mi?
Tabii abi, çünkü zaten hani en az 3 kişinin kabul etmediği hiçbir şey çıkmıyor zaten. Okay.
Zaten mutabıktınız yani beraber bununla beraber.
Aynen yani kadar. Oylamasına kadar yapıyorduk. Sadece ben çok konuşuyordum yani gerçekten. ve bir fikir ayrılığın asla şeye gelmedik yani. Ters düşünen bir konuda varsa söylemesin, çünkü bu tartışma uzayacak, gerek yok değil. Gerekirse sabaha kadar uzasın ama hani optimum doğru kararı alalım gibi oldu. Açıkçası bu da bizi başarısızlık sonrasında arkadaşlığımıza zeval getirmedi yani.
Okay. Ama peki başarısız olduğunuzu kabul ettiniz ve aslında sen biraz işte backstory'den sonra başka şeylere yöneldin. İşte müziğe yöneldin, stand-up'a başladın. Başka merdivenler tırmanmaya başladın. O esnada Okan hala Ankara'daydı. Biraz daha dark bir yere doğru gidiyordu aslında. Öyle bir ayrım olmaya başlıyordu aranızda.
Şu oldu abi. Biz çünkü Backstory aslında başarılı bir projeydi insanların gözünde. Bizim için de öyleydi ama bizim potansiyelimizin altında olduğunu düşünüyorduk. Ve verilen emek / başarı anlamında sıkıntılı görüyorduk. Yoksa hani bir masanın üstüne koysan YouTube kanallarını, bence Backstory iyi bir kanal.
Kesinlikle. Ama bence de çok iyi kanal.
Ama işte biz onun işte kitlelere ulaşmasının da başarısız olduk. İşte o bir sürü content kusmak konusunda falan bence başarısız olduk. Hani 12 farklı işe her gün videoya kesinlikle gerek yoktu gibi. Böyle bizi yıpratan bir süreç oldu.
Kaynak yönetimini biraz yanlış yaptınız.
Aynen öyle. Bir noktada da yine bu da arkadaşlık için aslında tabii önemli bir şeydir. Hepimizin maddi olarak tükendiği bir yere geldik. Tabii hem Backstory,
bir sınav arkadaşlarımız için bu.
Çok çok büyük. Tabii zaten dördümüzün de muhtemelen en hayatta önem verdiği şey odur. Hani bu parayla alakalı bir kelime kimse bugüne kadar hani negatif etmemiştir. Çok da bence arkadaşlık belirleyici bir şey. Ve bu da tabii şey oldu. Bireysel olarak ruh durumumuzu etkilediği için maddi sıkıntılar, artık o eski neşesinde olmamaya başladı bizim toplantılar, arkadaş buluşmaları. Herkesin kendi derdi var oldu.
Peki herkes ne zaman çıkıldı abi Backstory'den?
Abi aslında Backstory'den biz tesadüfen çıktık. Yani şöyle oldu. Biz bir ara verecektik. Birkaç haftalık kısa bir ara verecektik. Ondan sonra şehirlerimize dağıldık. Son videomuzu çektik. Orada çok büyük bir ekonomik kriz başladı ülkede yani aslında.
Tabii. Bu dediğin bir anda pandemi sonrası oluyor değil mi?
Pandeminin
ortası.
Biraz öncesi.
Ha, biraz öncesi.
Biraz önce.
Okay.
Tabii. Dur düşünüyorum. Hayır. Tabii sonrası canım.
Sonrası olmalı.
Tabii sonrası, pardon. Pandeminin hemen sonrası. Hı-hı. Doğru. Bir buçuk...
Euro'nun ya bir anda 15-20 oldu.
Evet evet sonbahar. Abi. Hem öyle hem de yani kamera alınmaz abi şu anda falan diyeceğimiz, hı-hı, bir yerde. En önemlisi sponsorların artık böyle el çekmeye, hı-hı, başladığı bir yerde falan. Biz çok büyük ekside bulduk kendimizi. Ondan sonra böyle ellerden gelen yapıldı, kıyıda köşede olanlar denendi, harcandı falan. Sonra mantıklı bir karar almamız gerekti abi. Devam etsek ederdik ki şu sıralar edeceğiz gibi duruyor. Buradan böyle ufak spoiler olsun.
Çok iyi.
Ama birkaç sene öncesinde beyler hani biz şey kararını daha önce vermiştik çünkü Twitch yayıncılığıyla ve YouTube içerik üreticiyle alakalı. Hepimiz bu arada ondan bahsetmeyi unuttum. Zaten günlük hayatlarında bazı meslekleri çok başarılı şekilde bir şekilde ifade eden insanlardık. Hı hı. Oturup karar aldıktan sonra herkes o işlerini bıraktı ve biz yayıncılığa başladık gibi oldu.
Bu da büyük bir karar bu arada.
Evet yani Surhay büyük bir çağrı merkezini yönetiyordu bir özel şirketin. Okan reklamcılık yapıyordu. Mete İstanbul'un en iyi barmenlerinden biriydi 8-10 yıl boyunca. Ben film müziği besteciliği yapıyordum. Reklam, jingle vesaire. Biz birinci odağımızı içerik üreticiliği olarak belirledik. Ve çünkü 30 sene sonra o projeksiyonu yaptığında arkadaşlarımla sohbet ederek ben hayatımı geçirmek istiyorum gibi bir şeyimiz vardı.
Hırslarınız denk miydi abi bu sırada?
Denkti ya. Abi herkes şeye kadar mücadele etti gerçekten. Arkadaşlar tamam hani artık ben kiramı ödeyemiyorum yayıncılıktan. Bana müsaade ye kadar herkes direndi.
Hı hı. Ve en sonunda da pandemi geldi, kriz oldu. Pandemi çıkışında 15-20 euro, 15-20 lira oldu euro. Ve
falan.
Siz bir noktada bir karar aldınız. Beraber
evet,
mi?
Evet, azalarak mı bittiniz evet. Bir anda şöyle, hep birlikte mi karar verdiniz?
Tut yani Backstory'nin başarılı olması için verdiğimiz süreyi aştık. Bir tur daha açtık. Ondan sonra böyle bir sessiz karar verilmesi gerekti. Yeniden uğraşılıp yeniden bir yatırım bulup ya da işte yeniden borca girilip İstanbul'da buluşuyor muyuz abi toplantısı çok uzadı.
Uzadı derken gerçekleşmesi uzadı.
Evet abi ya konuşuruz oldu.
Okay.
Ondan sonra da artık şey sürecine geçtik abi onun kararı verildiği zaman. Bu arada hiçbir açıklama yayınlamadık. Hiçbir videoda evet. Bahsetmedik. Çünkü hep geri dönmek istiyorduk.
Ve geri de döneceksiniz zaten anladığım kadarıyla.
Ve döneceğiz gibi duruyor. Ondan sonra abi bireysel hayatlarını herkes çabucak düzeltti. Herkes işte birer şey minyon işi buldu. Gittik beyaz yakalı falan olduk. Ondan sonra bu proje geri dönebilir oldu.
Bu da çok aslında kritik bir nokta. Çünkü bir yer gelmiş ve siz zorlamayı bırakıp hani mola vermeyi bilmişsiniz. Yani bu zor bir şey. Yani birlikte evet. Büyüttüğün bir şey için böyle bir kararı vermek. Üstelik de işler kötü gidiyorken daha da kötü olacağını yani mental olarak daha da kötü olacağını bildiğin bir yere işte beyaz yakalılığa dönmek zor bir
abi
karar.
O konuda algısı çok açık bir ekip. Hatta şunu teklif ettik biz. Okan ve Surhay kurgulara yardımcı oluyordu. Yetişemiyorduk iki günde bir videoya. Dedik ki işte biz bir iki kurgucu maaşı çıkarabiliyoruz ya aldığımız sponsorlardan vesaire. Hı hı. Bunu siz alın. Hani üzerine de alın ne kadar ihtiyacınız varsa. Siz hayatınızı çok rahat yaşayın ve Backstory'ye adayın. İçeride döndürelim maddiyatı ve devam edelim'e gerçekçi şekilde şey cevabı verdiler. Abi bu harika bir fikir. Bize de çok rahatlatır. Hani biz gidip köpek olmayız beyaz yaka. Ama bütün beyaz yakalar köpek değildir. Ama birkaç ayda o kadar fazla Backstory videosu editlemekten biz soğuruz. Ve projeye olan inancımız, isteğimiz, hevesimiz, arkadaşlığımıza olan bağımız yıpranır, siktir et dediler. Aynen.
Yani bir noktada Backstory projesini ya da artık yani bir ortak yürüdüğünüz dijital medya kariyerlerinizle ilgili hırsınız bazı noktalarda arkadaşlığınızla ilgili çarpışacak noktalar olduğu zaman burada arkadaşlığınızı koruma kararları aldınız yani bu genel bir
tabii ki.
Zaman böyleydi. Çok olmamıştır diye tahmin ediyorum tabii muhakkak ama muhakkak da olmuştur da herhalde.
Abi oldu ya büyük tartışmalar oldu, çok ego savaşları oldu, sonuçta insanız biz de.
Tabii.
Ama şey hep biliniyordu. Benim başka bir arkadaş grubu bu saatten sonra bulma hevesim yok. Yani bulurum ama ben artık yolu yürüyeceğim insanları seçtim.
Aile bunlar.
Tabii ya. Bizim hep bütün hayalimiz şeydi abi bu yayıncılık meselesinde de video meselesinde de yarın bir gün kod satarız hep beraber öyle bir şekilde hayat kurarız. Bir noktada tercihen yurt dışında bir yer olabilir ama işte Türkiye'de güzel bir yer de olabilir. Beraber yaşayalım. Yan yana evlerde yaşayalım. Ve hani akşamlarımız birlikte geçsin. Hı hı. Ondan sonra da işimizi gücümüzü beraber halledebiliriz.
Hedef buydu
hani
zaten.
Daha yerleşelim demiyorum. Aynen.
Hep o birlikte mutabık kaldığınız şeydi bu yani. Herkes bunda hemfikir.
Tabii ve aslında şeyden sonra da tabii bu ekibin kız arkadaşları devreye girdi daha sonra. Evet. Onlar da arkadaş grubunun bir parçası oldular yıllar içinde. Tabii değişenler oldu, giden gelen oldu falan klasik ama hani uzun ilişkiler devam ediyor grubun içerisinde. Ve biz fark ettik ki şu an bakıyorum hani kız arkadaşlarımız ve o büyük 10 kişilik grupta da hiçbir sıkıntı yok. Hmm. Ve beraber yaşayabiliriz falan. O şey testi vardır ya bazı dizilere konu olan falan. Herkesin bir testi vardır. ya onunla ilgili sizle şey paylaşmak istiyorum. Uzadı biraz belki kusura bakmayın.
Yok abi.
Ama,
yok.
Bunu böyle gösterime de koymak istiyorum yeni sezonda. Bir ada metaforu var benim hakkımda arkadaşlarla alakalı ve en doğru yerinde burası olduğunu şu an fark ettim, ondan açtım. Bir adaya düştüğünüz zaman en yakın arkadaşlarınızla, bu bir kişi olabilir, 8 kişi olabilir. Benim hayatımda böyle bir 10 kişilik ada var. Bazıları baştan gider intihar eder. Bazıları işte gider meclis kurmaya çalışır, demokrasi falan bir şekilde yürütmeye çalışır falan filan. Bazıları da günün sonunda şeyi bilir. Bir noktada birbirimizi yiyeceğiz abi. Hani burada literally yiyeceğiz. Ve hani benim burada akıllı davranmam lazım, stratejik oynamam lazım, şöyle olmak lazım falan. Bir noktada sizi adada yiyecek insanlar bence en yakın arkadaşınız olmamalı. Hemen intihar edecek insanlar olmalı gibi geliyor
bana. Okey, çok ilginç abi.
Neden?
Benim yakın arkadaşlarım, çünkü benim hayatım orada arkadaşlarımdan önemli olmaz öyle bir adada. Ne olacak? Çirkinleşeceğiz, gırtlak gırtlağa geleceğiz. İki tane orada fare bulup yiyeceğiz. O baştan yapalım meclisimizi, eyvallah diyelim, pıtır pıtır elenen elensin. Bir hafta içinde bu süreç bitsin. Yani ben o kadar survival adamla yaşayamam arkadaşlıkta. Okay.
Sen sineklerin tanrısı gibi bir arkadaşlık istemiyorsun. Sen daha ziyade sen bensizlik arıyorsun arkadaşlarına yani bir değer olarak.
Aynen öyle. Birbirimiz olmadan niye yaşıyoruz abi burada? Zaten belli ki bu ada ıssız yani.
Bu benim mesela çok ilginç bir ilgincime gitti bunun hemen. Ben çünkü bu İstanbul'da benim gördüğüm bir davranış biçimi değil. İstanbul'da büyümüş insanlarda da duyduğum bir davranış biçimi değil mesela. Bu çok Ankara bir şey benim için mesela. Yani bizim Ankara'daki bütün arkadaşlıklarımın zemininde bu vardır. Bu dediğin şey vardır. Ve İstanbul'da bunu bulamadığım için de yıllardır mesela Ankara'da yaşarım ve Ankara'da arkadaşlık kurarım.
Öyle mi ya?
Bende var abi. Bu bizim Okan'la çok tartıştığımız bir konu. Ben de bunu İstanbul'da bulamadığım için Discord'da buldum, Skype'da buldum. Yani baktığın zaman ben bunu işte birkaç sene Hollanda'da yaşadım. Orada da bulamadım.
Tabii asla bulamazsın orada zaten. Orası.
Yok yani sen en iyi sen biliyorsun. Döndürür insanı yani. Tabii. Hiç orada takılacak bir şey yok. İstanbul abi tabii hani şimdi 20 milyon insan falan tabii. Ama anladım dediğin şeyi. O şehir kültürü gerçekten var. Birini gördüğünde Ankara'da belki hemen yanında kabul ediyorsun ama İstanbul'da biraz daha karşında kabul ediyorsun gibi bir algı var evet.
Ben onu hep şeye yoruyorum abi, kaynak kavgası. Yani İstanbul'da metrobüs koltuğundan Manav'daki son portakala, kiralık evden işte yani trafikteki sağ şeride kadar bir sürü şey içinden alıyor, kavga vermek zorunda.
Evet ya o metrobüste gördüğün herif geçen yıl başında Taksim'de senin bir arkadaşına pandik atmış olabilir her zaman.
Bu da her zaman yani.
Evet abi ya.
Devamlı o yüzden bir gardı yüksek ilişkilenmeler olur İstanbul'da.
Tabii.
Ankara'da hem onun rahatlığı hani de kaynak daha rahat dağılıyor. Yani sen ne kadar son bir buçuk senede biraz artık gerilmiş olsa da mevzu. Ama onun haricinde bir de zaten her zaman abi başkent olan şehirlere bir bürokrasi siniyor. Hani bir memuriyet siniyor ve alver azaldığı için, ticaret falan daha az yaşandığı için biraz daha şey oluyor. Yani herkesin uzaması, kısalması belirli seviyelerde yaşanıyor ve daha sakin oluyorsun. Yani İstanbul'da yanından geçen bir Ferrari'nin seni kendine kötü hissettirme ihtimali her zaman var. Ulan şunlara binemiyoruz diye. Ama Ankara'da yok öyle bir araba yok çünkü yani anladın mı?
Burada da şey getiriyor İstanbul için. Farklı arkadaş gruplarının kesişme ihtimali İstanbul'da daha yüksek.
Evet kesinlikle.
Çünkü Ankara'da daha takıldığın yerler aynı gibi gözüküyor olabilir. Ama İstanbul'da gittiğin etkinlikler falan çok benzediği için bir konserde bir arkadaşına denk geldiğin bir stand-up gösterisinde daha çok gelme ihtimalin olduğu için ya da İstanbul'un işte en iyi takılma mekanlarında, semtlerinde zaten 3 milyon kişi sürekli olduğu için birini görüyorsun ve onlar 5 kişi takılıyor oluyor. Senin 5 yeni arkadaşın oluyor falan gibi İstanbul'a açılan daha fiyat performansı yani.
Sanırım zaten senin bu 4-5 yani şu an işte Okan artı Sena artı Backstory işte iki kişinin ismini saymaya üşendim. Mete ve Suray.
Ya çok var bu arada yani hani bunlar böyle şey eskiden gelenler olduğu için.
Diye başladıktan sonra bir de 7-8'e oraya son bu platoya içinde yoksa kesinlikle çünkü ayıp olacak. Abi, sonradan çünkü bir genişledi değil mi? Backstory'nin dağılımı esnasında da yani bir genişleme yaşandı.
Ya şöyle yine mesela burayı ben İsmail'i koyarım. Tuncu koyarım. Ya Ezgi'yi koyarım. İşte Çınlay'ı koyarım. Ya o kadar herkesi koyarım ki şöyle bir bu kadar Okan'la alakalı kaç dakika konuştuysam 10 kişiyle alakalı bu kadar konuşup bu kadar anı anlatabilirim. Gerçekten çok fazla yakın arkadaşım var yani.
Bu peki yüzden, sana
Berk var mesela bak belki 11. sıranda aklıma geldi. Bazı durumda Berk 1 olur. Hani anladın okay. mı? Çok çok çok insan var.
Bu senin bu seviyende tuttuğun insanlar senin için ne yani şey mi ifade ediyorlar? Mesela sırlarını açma konusunda denk mi hepsi?
Bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Samimiyetimize güvenerek.
Söyle.
Ben kız arkadaşımla bir ara ben senin en yakın arkadaşın mıyım? Sorusu
kavgasını yaptınız.
Sana mı soruldu sen mi soruldun?
Bana soruldu. Ben de yani yo sevgilim sin gibi olmuştum. Az önce de saymadığımı fark ettim. benim en yakın arkadaşım sevgilim.
Hadi bakalım.
Biz bunu Kaan'la formata
evet bunu kabul etmeyeceğiz gibi.
Etmiyoruz bunu.
Evet, bunu etmiyoruz kabul.
tüm saygılarımızla.
Aşkım kabul etmiyorlarmış.
Ama tabii şey yani aklına yani bölümün sonunda gelmiş olmasını siz sonra konuşursunuz kız arkadaşım.
Hayır, Yiğit Canan'ı bölümün başına koyacağı için.
Evet.
Sorun olmayacak evet.
Bu yakınlıktaki insanları seni diğer arkadaşlarına ayıran şey mesela mesela sır açabilme gibi bir şey mi? Anladın mı? Hani
daha... Abi hayır. Seni örnek verebilir miyim?
Tabii ki tabii ki.
Ben ya sen benim çok sevdiğim bir arkadaşımsın tamam mı?
Bil mukabele.
Ama çok yakın bir arkadaşım değilsin. Aynen. Ben de senin değilim. Bence biz yeteri kadar aynı ortamda olsaydık çok daha yakın arkadaş olurduk. Zaten kelime anlamıyla yakın bu demek ya.
Evet.
Ben sana istediğim zaman ulaşamam şu anda. Yani artık ulaşırım da öyle değil.
Ama Okan'la da öyle değildin yıllarca.
Evet ben de aynı ortamda bulunmadınız aslında.
Hayır o öyle bir yakınlık değil. Her gece seninle sabaha kadar Discord'da konuşsak 6 ay sonra bak gör nasıl Soykan Soner bir yakın arkadaşı
bu,
yani.
Tamam o zaman şimdi senin için bu platodaki arkadaşlar yani. Sık paylaşım yaptığın insanlar. Evet. Sık İletişim kurduğun insanlar.
Onlarla... Fiziksel olmasa da bir şekilde bir paylaşım yaptı.
Peki sence onlarla tabii. Sık paylaşım ve iletişim yapmaya motive eden şey ne seni orada?
Bir hepsinin şeyinden eminim abi.
Kalbinden.
Ya evet ya müthiş iyi insan hepsi. Böyle bir sıkıntı çıkabiliyor hayatta işte birbirimize geriliyoruz da bilmem ne falan ama kimseye kötü niyetten öyle yaptı demem. Hı hı. Bu arkadaş grubunda. O zaten sonsuza kadar oda metaforunu destekleyen bir şey benim kafamda. Hı hı. Onun dışında hepsi farklı konularda kafası çok açık insanlar abi. Hani ben yargısız. Böyle bunu seçmedim ama evet her şeyi paylaşabileceğin insanlar bir yandan da çok dolu insanlar. Yani Okan'a git matematik sor, Surha'ya fizik sor, Mete'ye git abi mutfakla alakalı şöyle bir sıkıntım var falan filan. Hepimizi birleştirdiğin zaman ultimate bir insan ediyoruz. Şarkıda söyleyebiliyoruz ben giriyorum falan gibi oluyor. O yüzden böyle belki de özendiğim şeylerimi arkadaşlarımda arıyorum buluyorum bilmiyorum. Ama en büyük ortak noktaları da bir yandan zeka tabii. Hani işte hızlı düşünüp hızlı aksiyon alıp hayatı kültür. Kolaylaştıran insanlar bunlar. Kültürlü insanlar evet.
Ve yani sen o insanların özelliklerini kendi hayatına zenginlik kattığı için de seviyorsun. Onları o yüzden de yakında tabii. tutmak istiyorsun. Evet. Ama peki mesela yani şeyi mutlaka olmuştur. İsim verme asla. Çok ayıp olur. Ama mesela işte gerçekten çok kültürlü bir insan. Ama mesela şey kefede tartıyor musun? Yani o kadar da İyi kalpli olması daha mı öncelikli aslında onu soruyorum yani.
Tabii. Abi hiç salak olsun ama iyi kalpli olsun ve hani biz bir şekilde birbirimize iyi geliriz. Hani ben onu mental taşırım o beni fiziksel taşır. Bir şeyler yaparız yani arkadaş olarak. Şey değil yani böyle elit bir arkadaş grubu 140 artı IQ falan gibi olmak zorunda değil.
Bu ama... iyi kalpliliği biraz somutlaştırabiliyor musun? Yani ne tanımı ne o iyi kalpliliği?
Şöyle ya mesela hepimiz farklı oranlarda tabii ki ama biz birbirimizi kullandırırız birbirimize yani. Hı-hı, atıyorum. Evet.
Fayda sağlarız.
Fayda ilişkilerimiz
farklı. Evet, evet abi, evet. Ben hiç şey yapmam işte. O da ben onu 2 saat o gün şey yaptım da kalktım İzmir'e gittim de öyle oldu böyle oldu değil. Biz bir hayat yaşıyoruz. 2 ay hiç konuşmayabiliriz. Farklı yoğunluklar olabilir. Mental durumumuzda ve iş yoğunluğumuzda değişiklikler olabilir. Hı-hı. Orada ama o insana. Benim böyle o işte Sherlock'un zihin sarayı şeyi vardır ya.
Evet.
Öyle bir yerlerdeler yani. Dönüp ben Suray'dan bir bilgi hemen aklımın içerisinden bulur alır. Hayatıma uygularım. Çünkü ondan duyduğum bir şey ona sormadan da benim hayatıma uygulayacağım bir şey olmuştur yıllar içerisinde falan.
O kadar güzel bir
sormama
şey.
Gerek kalmaz.
O kadar güzel bir şey söyledin ki bu zihin sarayında hepimizin zihin sarayında yakın arkadaşlar daimi yaşayan insanlar sanırım zaten bu arada.
Abi bak senin böyle bir rolün var benim kafamda. Şimdi podcast belki garip olacak söylemek ama ben bir şey yazdığım zaman ben senin yazını çok beğeniyorum.
Çok
yazdığın senaryoları. Ben bir şey yazdığım zaman gelip sana da dinletebilirim, okutabilirim aslında ama şey gibi yapıyorum başta kendime. Bunu ben Yiğitcan'dan çıkan bir hikaye olarak dinleseydim kendimce ne sorun bulurdum gibi şeyler düşünüyorum. O anlamda sen benim kafamda bir yazar personasısın yani.
Çok hoşuma gitti, çok onore oldum. Bir de bir yandan demek ki böyle bir zaten senin kafanda bir insan imgeleri topluyorsun. İnsanların yansımalarını topluyor olman ve bunların da yakın arkadaşlarının daimi olarak orada duruyor olmaları da çok şey. Çünkü şunu çok düşünürüm abi. Romantik ilişkilerde benim bir tane uzun bir ilişkim bittiği zaman bu şey derler işte mesela şairin de dediği gibi ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Uzun ilişkilerin bitmesinin beyinde uyardığı yerler yas yerleriymiş ya. Böyle bir bilimsel olduğuna inandığım ama Instagram'dan gördüğüm için çok da üsteleyemeyeceğim bir veri var. Ve bana çok aklıma çok yatıyordu bu veri. Çünkü ben 5 senelik romantik ilişkimi bitirdiğim zaman gerçekten ölüm gibi bir şey olmuştu. Kimse ölmemişti ama ölüm gibi bir şey olmuştu ve ben bir şeyin yasını tuttum. Ve çok uzun süre üzerine düşündükten sonra şeyi fark ettim. Ben kafamdaki o kız arkadaşım öldüğü için yasını tuttum onun. Çünkü çok uzun bir romantik ilişkide bu yine yakın iletişim, anladın mı? Sık ve yakın iletişimden dolayı bir de tabii romantik ilişkide arkadaşlıktan farklı olarak boku püsürü de anlatıyorsun ya, rutini en dandiği en
görüyorsun hani,
görüyorsun da devamlı
yaşıyorsun
devamlı yani. Bir kontakt var daha şey falan bu paylaşım içerisinde karşı tarafta bir yani gerçekten sediment olarak insan birikiyor. Senin kafanda bir sevgilin var, sevgilinin kafanda bir sen varsın. Ve bu gidin yani o duruyor orada hakikaten. Bunun arkadaş olarak da olduğunu ben şu an bu podcastimizin bu bölümünü kaydedene kadar
ne güzel.
Aynen tespit etmiş ama tasdik etmemiştim ve şu an hakikaten Soykan deyince de çok doğru abi.
Evet. Çünkü
mesela şu an ben bir sürü mesela arkadaşımla bunu yapar mısın mesela Soykan? Bunu merak ediyorum. Ben bir sürü yakın arkadaşımla kafamda imgesi olan arkadaşımla bir takım sorunlarım olduğu zaman ilk kafamda kavga ederim. Mesela.
Tabii.
Sen bunu söylüyorsun, evet. Ben mesela ben kafamda değil direkt olduğunu hissettiğimde hemen iletişime geçmeye çalışırım. Yani kafamda kurup bir yere götüreceğimi düşünürüm çünkü. Onun yerine yani benim kafamdaki düşünceyle ilerlemektense olanı görmeyi tercih ederim.
Ben mesela çok özür dilerim Soykan. Ben çok faydasını gördüm bunun. Kafamda bitirdiğim ve çözdüğüm ama evet
hiç
onun da haklı tarafları
açmayayım.
Var deyip rahatladığım çok oldu mesela.
Hı-hı. Ya günün sonunda hep şeye bakmayı öğreniyorsun. Aksiyon mu daha önemli, niyet mi işte hep tartışılır ya.
Hı-hı.
Ben burada %99 niyetçiyim. Hı-hı. Yani sen bok etmiş olabilirsin süreci. Çok yanlış karar almış olabilirsin. Çok büyük hata yapmış olabilirsin. Niyetinde beni kırmak, üzmek, beni değersizleştirmek vesaire yoksa ve aynılarını da benden bekliyorsan bana mesela 4. 5. hata aynı hatayı yapabilirsin arkadaşlıkta. Ben çok silmem yani. Evet. Artık hani şey hissetmem lazım benim. Sen benimle taşak geçiyorsun artık. Hani ben senin için değerli değilim. Bambaşka burada bir mevzu var. Onu hissedersem hemen silebiliyorum. Ama niyetinden şüphe duymadığım kimseyi çıkartmam hayatımdan. Yani.
Yüreğim geniş diyorsun yani sen.
Çok geniş. Az önceki konuyla ilgili de şeye bağlamak isterim abi. Bence arkadaşlık konusunda önemli bir şey bu da. Ben bir ilişki, ya duygusal bir ilişki yaşarken, bir sevgililik yaşarken ilk önem verdiğim şeylerden biri aslında kendimle çelişkiye düşüyorum sevgilim, yakın arkadaşım değil falan derken ama o arkadaş grubuna uyum sağlayabilecek mi? Ve aslında arkadaşım olabilecek mi? Bizle beraber takılabilecek mi? ben Okan'la muhabbet ederken aldığım keyfi kız arkadaşımla ederken de alabilecek miyim? Bunlar hep benim aklımda tabii referans noktaları.
Evet, zaten arkadaşlar bir noktadan sonra aileye dönüştükleri zaman bir noktada seninle sevgili olan herkes senin arkadaşının da bir yakınlık kurmak durumunda, durumun çok ağır bir kelime ama zaten gerekli oluyor yani. Evet, öteki şekilde sürdürülebilir olmuyor yani.
Durumunda ve yani arkadaşlarına gerçekten önem verdiğin noktada da bunu analiz etmesi ve doğrusunu bulması çok daha kolay oluyor. Yani hem arkadaşla ilişkilenirken hem de duygusal. Şey, zaten senin kafanda böyle bir doğru insan, güzel insan ideyası oluşmuş oluyor. Bunu babana da uygula, işte sevgiline de uygula, arkadaşına da uygula falan oluyorsun. Patronuna da uygula.
Evet. Evet.
Evet.
Böylelikle arkadaşlar podcast 3. bölümün sonuna geldik. Soykan şimdi biz bunun başlığına Soykan ve şey yazacağız. Ben buraya Soykan ve Okan ve sonra işte sırayla saydığın isimlerin bir bölümünü yazacağım. Bir bölümünü yazamayacağım çünkü SEO falan. Bunu şimdi senin şöyle yapalım. Senin adına ben şunu üstleneyim. Bu kesinlikle şu an bunu söylememin sebebi de bu. Soykan'la kalsa Soykan oraya belli ki 16 isim yazacak. Evet. Ama
yazacağım ya.
Spotify'da ve YouTube'da ama bir başlık sınırı var ve bir noktadan sonra algoritma falan çok uzun bu. Abi okuyamam ben bunu. Evet. Diye önermiyor.
Asla
arayanların da bulmasını.
Kadar dinlemeyen arkadaşlarım. Benim WhatsApp gruplarıma ne oldu? Arkadaşlar podcast'ine katıldım.
Evet. Sen bu şey olursa abi tam ben sana timestamp'i çıkınca atarım. Sen burayı hemen bütün WhatsApp gruplarına at. Bunun tüm sorumluluğu Yiğitcan'dadır. Bu SEO mesajı bir şey dedi.
Yazabilir miyiz? Ha. Soykan ve Okan
ve diğerleri falan.
Ve diğer herkes.
Ve diğer herkes yazarım. Bu daha iyi olacaksa yazarım Soykan.
Olur abi olur. Tamam. Diğer herkes yazalım ben anlatırım.
Tamam. Soykan ve Okan ve diğer herkes.
Şey Soykan. Abi Enes kim sordular yani.
Ha aynen. aynen. Şey. Öyle var. Kronolojik başladığımız için Okan'a biraz daha fazla vakit ayırmış gibi olduk ama Soykan.
Okan'a da evet. Şey derim. Aslında Enes'i sormadılar ama seni söyledim derim.
Falan. Evet evet. Sen, ay, zaten
Soykan ve Okan ve diğer herkes bir de parantez içinde bir de Soykan'ın kız arkadaşı
falan.
Ha bir de.
Aynen. Oradan da şey gol yemesin çocukcağız diye düşünerek. Evet çok güzel bir programdı. Soykan ağzına sağlık iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim.
Abi çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Hiç benim de böyle aklımda yıllardır döndürdüğüm ama sesli dillendirmediğim konulardı. Çok hoşuma gitti.
Değil mi? Öyle oluyor ya. Ben de ilk bölümde tam sonunda böyle hissetmiştim. Çok güzel oluyor.
Terapi gibi geldi yani. Sağ olun.
Evet. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Arkadaşlar podcast'in bir sonraki haftaki bölümünde kimi konuk edeceğimizi bilmiyorum. Çünkü düşünmedik. Ama en az
buluruz.
Aynen. Ararız, buluruz. Belki Okan'ı çağırırız. Bir de ondan dinleyelim. Bu arkadaşlar diye.
Tam tersini anlatmasın.
Abi hiç sevmiyordum. Geldi başıma bela oldu. Silkemiyorum yakamdan. Diye anlatmaz bence de. Dinleyen herkese çok teşekkürler. Haftaki bölümde görüşelim. Kendinize iyi bakın. Gözlerinizden öpüyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.